Allah hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır işlemeyi nasip etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin kardeşler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey kullarım, benim afiyet verdiklerim müstesna hepiniz günahkarsınız. Öyleyse benden mağfiret dileyin ki sizleri bağışlayayım. Ve yine benim hidayete ilettiklerim hariç hepiniz dalalettesiniz. Öyleyse benden hidayet dileyin ki sizi hidayete ulaştırayım diyor. Uzun bir rivayet. Bugünkü mevzumuz inşallah büyük günahlar üzerine olacak. Ve bunların alametleri, görünen halleri neler onun üzerine. Böyle bir hadisten başlamayı uygun gördüm. Çünkü bizler imanı da veyahut bize verilen birçok nimeti de kendimiz elde ettik tipinde tavır takınabilen, Rabb'i unutan, yaratıcıyı unutan, çok çabuk değişebilen insanlar olmuşuz. İşte Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle hepiniz günahkarsınız. Öyleyse benden tövbe dileyin ki, mağfiret dileyin ki sizi bağışlayayım. Ve yine hepiniz hidayete muhtaçsınız. Yani doğan çocuk Müslüman olarak doğmuyor kardeşlerim. Bugün şu topraklarda yaşayan insanlar kendini Müslüman olarak görüyorsa doğar doğmaz otomatikmen çocuğunuzu ne görüyorsunuz? Avrupa'ya gidin, Hristiyan da çocuğunu ne olarak görüyor? Hristiyan, İsrail'e gidin, Yahudi ne görüyor? Yahudi, Japonya tarafına gidin, onlar da çocuklarını ne görüyor? Budist veya putperest olarak görüyor. Allah Azze ve Celle'nin Resulü her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, Müşrik ise müşrik yapmaya çalışıyor. Ama mükellef olduktan sonra kul artık yolunu ne yapıyor? Kendisine ulaşan doğrularla düzeltiyor. Evet. Bugünkü mevzumuz büyük günahlar dedik. Büyük günahlar, azabı büyük olan günahkar, günahlar anlamına gelir kardeşlerim. Ve kelime de kebir, büyük ve büyüklük taslama kelimesinden türemiştir. Allah'ın emirlerine karşı gelme, aykırı davranma, büyük suç anlamlarına gelen günah kavramı iki kısma ayrılarak değerlendirilir. Bu yanlış fiillerin bir kısmına büyük günah, yani günahı kebair, bir kısmına da küçük günah denmiştir. Bu bizim akidemizde ayırdığımız iki önemli noktalardandır. Ve biri de kendi arasında ikiye ayrılır. Bir, nefse dönük, iki, insanlara dönük olarak. Ama Allah kendisinden razı olsun, İbn Abbas aslında diyor, büyük veya günah, küçük günah tabiri yoktur diyor. İşlenen zata baktığımızda diyor. Yani Allah Azze ve Celle şunu şuradan alıp şuraya koyma diyorsa, sen de bunu alıp buradan şuraya koyuyorsan kimin emrini ihlal ettiğini ne yapma? Önce bir düşünmek gerekir. Ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim, eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin için küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama koyarız diyor Nisa 31'de. Ve küçük kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizlikten kaçınana gelince bil ki Rabbinin affı bol bol olandır diyor Necm 32'de. Şimdi bu ayetlerde geçen kebair ve zunup kelimeleri büyük günahları gösterirken seyyiye çoğulu seyyiat ve lemem kelimeleri de küçük günahları gösterir. Hangi günahın büyük günah olduğu hususu ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle açıklığa kavuşturulmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahları sayarken Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanızdır diyor. Günahların en büyüğü budur kardeşlerim. Allah bizi de neslimizi de Allah'a şirk koşmaktan beri buyursun. Bu günahların en büyüğüdür. Sonra ana babaya asi davranma. Sonra komşu kadınıyla zina etme. Sonra faiz yeme. Sonra haksız yere adam öldürme. Ve böylece ne yapıyor? Devam ediyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Günahın büyüğünden de küçüğünden de bizleri uzak kılsın. Şirk diğer derslerde de devamlı gündeme getirdiğimiz gibi insanın bütün amellerini ne yapar? Götürür. Ve şirk işleyen asla cennete ne yapamaz? Giremez. Bugün bakın insanlarla bizim ayrıldığımız noktalara hep bunlar değil mi kardeşlerim? Yani ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayrılan birçok fırkalara bakın bugün hep itikatta şirke giren insanlardır. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anında Allah Yahudi'ye Hristiyan'a lanet etsin. Onlar ölen salih insanların kabirlerinin başını ne yapmışlar? Türbeler haline getirmişler ve tavaf etmişler. Onlardan bir şeyler istemişler. Bayram yerine çevirmişler. Sakın sizler öyle olmayın dediği halde bugün nereye giderseniz gidin bir türbe var mı? İnsanlar hep ondan bir şeyler istemiyor mu? Veyahut onu aracı kılmıyor mu? Veyahut başlarına bir bela, bir musibet geldiklerinde yetiş ya pirim, yatış ya şeyhim gibi birçok şeylere ne yapıyorlar? Gidiyorlar veyahut da rabıta dediğimiz pisliklere düşebiliyorlar. Veyahut da boyunlarına bağladıkları birçok tılsımlarla veyahut koruyucu veyahut cevşen dedikleri şeyleri araya koyarak itikatlarını ne yapıyorlar? Yıkma yoluna gidiyorlar. Veyahut yeni doğan bir çocuğa bir maşallah takma veyahut kapılara atnalı takma veyahut ineklerin boynuna o gök boncuktan takma, araba alıp oraya nazar boncukları takma gibi birçok şeyler insanların itikatlarını yani Allah'a olan güvenlerini bırakıp oradaki bir eşyaya, bir taşa ne yapıyorlar? Koyuyorlar. Bu da günahların nedir? Büyüklerindendir. Ve Allah Azze ve Celle'ye sevgide, korkuda, istemede, sığınmada, adak adamada nelerdir? Şirklerdir. Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Ondan sonra sırasıyla ne yapıyor? Geliyor. Kardeşlerim, büyük günahların da belirtileri vardır. Mesela kendisine bir had cezasının tereddüt etmesi, yani uygulanması. Bu da nedir? Büyük günahlardandır. Mesela haksız yere birini öldürene ne yapılır? Karşılığında kısas edilir değil mi? Evli ve dul zina etmişse taşlanarak öldürülür, rejim edilir. Bekar zina etmişse 100 sopa vurulur ve 1 sene ne yapılır? Sürgün edilir. İçki içmişse 40 sopa vurulur. Yani bunun gibi had cezaları vardır. Yine Kur'an ve sünnette azap ve ateşle tehdidin varlığı vardır. Yani siz iyi günah işliyorsunuz, size hiçbir şey yok denmez. Muhakkak kişinin günah işlediğinde cehennemde şuraya gidecek diye Kur'an ve sünnette gelen neleri vardır? Tehdit vardır. Yine günah işleyen insana İslam'da mümin mi denir, fasık mı denir? Yani ismi de ne yapar? Değişir. Normal, hoşa giden bir lakap değil, ünvan değil, hoşa gitmeyen ve zemmedilen bir isim verilir ki günah işleyenin adı fasık olur. Ve yine günahın belirtilerinden birisi, hanginiz günah işleyene dua edersiniz? Günah işleyen her zaman lanete ve bedduaya nedir? Uğrar. Bu da failin lanetlenmesidir. Evet, bu görülen dört belirti insanın hiç de hoşuna gitmeyen belirtilerdendir. Ve bu büyük günahın direkt bakıldığında, vitrinde görülen maddeleridir. Başka bir tarifle de kardeşlerim, kebire üzerinde ısrar eden sagire, yani küçük günah ise kendisinden istiğfar edilen günahtır. İbn-i Mesud büyük günahları tarif ederken, Allah kendisine razı olsun, Allah'a şirk koşma, Allah'tan ümit kesme ve Allah'ın cezasından emin olmaktır demiştir. Allah kendisine razı olsun. Şirki üzerinde biraz durduk. Peki Allah'tan ümit kesme derken neyi kastediyor anlıyor musunuz? Tabii. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Mümin 40'da yanlış hatırlamıyorsam, Allah Azze ve Celle benden isteyin benden. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak ne yaparım? Cehenneme sokarım diyor. Burada ne demek istiyor? Hiç dikkat ediyor musunuz kardeşler? Müslüman her halükarda Allah'a dua eder. İyilikte, yani varlıkta veya düşkünlükte Rabbinden devamlı bir şeyler isteyen, hamd eden, yani ayakkabı bile giyerken ne yapma? Dua eden, onunla irtibatı koparmayandır. Hadis-i şerifte geldiği gibi ayakkabının diyor tasması düşse, tokası, onu ne yap? Tamirini Allah'tan iste. O sana bir sebep takdir etmese sen onu ne yapamazsın? Tamir ettiremezsin. Bu kadar irtibatlı. Eğer Allah'tan istemiyorsan ondan ümidi ne yapmışsın? Kesmişsin. Dikkat edin, Allah'tan ümidi kesenler de ancak nelerdir diyor? Kafirlerdir diyor. İşte İbn-i Mesud da Allah kendisine razı olsun, Allah'tan ümidi kesmek ve Allah'ın cezasından emin olmak. Yani ben istediğim gibi günah işlerim. Yani bana bir şey yapamaz tipinde hareket etmek ki bu da günahların büyüğündendir. Hani bazı insanları görürsünüz, bir kere işler, bir bakarsınız ki adam çok pişman olmuş, tevbe etmiştir. Ama bazılarına bir bakın, sanki 5 vakit namazmış gibi namazdan da daha çok duyarlı olarak günahlarında ısrar eden insanları görürsünüz. İşte cezadan emin olduğunu zannedenler bu insanlardır. Allah kendisine razı olsun. İbn Abbas da büyük günahları bakın şöyle tarif ediyor. 3 çeşit belirtisi vardır diyor. Birincisi, Allah'ın yasak ettiği şey büyük günahtır. İkincisi, Allah'a isyan demek olan şey büyük günahtır. Üçüncüsü, Allah'ın hakkında azapla, lanetle veya gazapla hükmünü bildirdiği her fiil büyük günahtır diyor. Tabii. Demek ki büyük günahın diyor İbn Abbas'a göre 3 tane belirtisi var. Birincisi, Allah'ın yasak ettiği her şey büyük günahtır. Yani şunu yapma diyorsa, onu insan yapıyorsa, sohbetin başında da dediğimiz gibi İbn Abbas'a göre, bu tanıma göre büyük küçük günah yoktur. İşlenen makam önemlidir. Burada Allah bir şeyi yasak diyorsa bunu çiğneyen büyük günah işlemiştir. İkincisi ise Allah'a isyan olan her şey büyük günahtır. Allah diyor ki zina etme, içki içme, faiz yeme, üf bile deme ana babaya. Bunlar nedir? Yapıyorsa zıttını büyük günahtır. Ve yine Allah'ın hakkında azap, lanet ve gadapla bildirdiği her mesele büyük günahtır diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, bu ortak tarife göre şöyle bir toparlayacak olursak, büyük günah yerine getirilmesi gerekli olarak Allah tarafından bildirilen, bizlere direkt istenen meselelerde bunları ihlal etme, bunlara itaat etmeme nedir? Büyük günahlardandır. Büyük günahlardan biri inanca taalluk edip insanı küfre götüren, diğeri ise sadece fiile taalluk edip inanca taalluk etmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Tekrarlayayım mı? Büyük günahlar, birisi direkt itikata taalluk eder, insanı dinden çıkarır. Ama öyle fiiller de vardır ki direkt küfürdür, büyük günahtır ama insanı din dairesinden ne yapmaz? Çıkarmaz. Aynen deminki zikrettiğimiz rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahları sayarken ne diyor? Allah'ın sizi yarattığı halde şirk koşmanız, ana babaya asi olmanız, faiz yemeniz diye devam ediyor. Şimdi birinci maddedeki hangisine girer? Şirk. Allah'ın yasak kılıp da yapıldığında İslam'dan çıkaran ki buna nedir? Şirktir. Ama ikincisi ise ana babaya asi olma veyahut adam öldürme veyahut faiz yeme, bunlarsa insanı ne yapmaz? Dinden çıkarmaz ama büyük günah mesabesindedir. Bunu anlatabildim mi? Yani biri dinden çıkarıyor, biri ise İslam dairesinde bırakıyor, İslam'ın aslı var ama cezaya, lanete, gazaba müstahak ediyor. Çıkaranı var, çıkarmayanı var. Ve günahların tasnifine baktığımızda bunlar 17 tane olup gruplandırmaya girilir. 4 tanesi kalbin amellerine, yani Allah'a şirk koşma, günahta ısrar etme, Allah'ın rahmetinden ümit kesme ve Allah'ın azabından kendini emin sayma. Bu 4 tanesi kalple alakalıdır ve insan dinden çıkarır. 4 tanesi ise dilin amellerine girer büyük günahların. Birincisi yalan şahitlik kardeşlerim. İkincisi evli bir kadına zina iftirası yapma. Üçüncüsü yemini kamus dediğimiz yalan yere yemin etme. Ve dördüncüsü ise sihir. Bu da dile gelen amellerdir. Sihir de insanı burada dinden çıkaran küfürlerdendir. 3 tanesi de mideyle alakalıdır. İçki, sarhoş edici içecek içmek, yetim malı yemek ve bile bile faiz yemek. Ve bundan alakalı devam ediyor. Zina, livata, haksız yere cana kıyma, hırsızlık, cihattan kaçma, Allah yoluna mücadeleye gitmeme ve ana babaya asi olma diye büyük günahlar böyle bu şekilde ne yapılmıştır? Sayılmıştır. Allah günahın büyüğünden de küçüğünden de uzak duranlardan eylesin bizleri. Maalesef insan bu gibi şeyleri dikkat etmediğinde, yani imanı artıran bilgiler elde etmediğinde ortam, yer, yalnızlık, yani kişinin yalnız kalması, birçok sebepler insanları günaha çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Düşürebiliyor. Allah subhanahu ve teala her halükarda kendisinden korkanlardan eylesin. Ve sohbetin başında da zikrettiğimiz ayet-i kerimede dediğimiz gibi o güzel davrananlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerinden kaçınırlar, yalnız küçük hatalar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı da geniştir diyor. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda abdest aldığımızda ellerimizden, yüzümüze gördüğünde, kafamızı mest ettiğimizde, ayağımızı yıkadığımızda küçük günahlar ne yapıyor? Hep dökülüyor değil mi? İnsan şöyle bir düşündüğünde, ya biz günah makinesi miyiz ki aldığımız her abdest bizim günahlarımızı döküyor? Böyle düşüneceğimize, şöyle dilimizden çıkanlara, gönlümüzden geçenlere, gözümüzden baktıklarımıza, ellerimizden yaptıklarımıza, ayaklarımızdan yaptıklarımızı şöyle bir düşünsek, bir dahakilerde böyle düşünmeye sebep kalmaz değil mi? Allah hepimizin imanını artırsın. Maalesef Allah'tan gafil olunduğu her noktada muhakkak bize verilen bir uzuvla İnsan günaha ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla sapabiliyor. Allah'a hamdolsun ki Rabbim Subhanahu ve Teala günahları küçük büyük diye ne yapmış? Ayırmış. Eğer hiç ayrılmasaydı, ki haricilerle bizim aramızdaki bu noktada fark nedir biliyor musunuz? Onlar küçücük bir günah da işlese bir insanın ebedi cehenneme gideceğine inanırlar ve insanları alelittak cehenneme postalarlar. Ehl-i sünnetin itikadıysa günahlar üçe ayrılır. Kişinin kendi nefsine ait, kullara ait ve Allah'a ait olan meselelerdir. Kendi nefsi ise Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah dilerse azap eder, dilerse affeder. İntihardı, içkiydi, işte sigara içmesiydi, işte ne bileyim küçük günahlarıydı. Bir de kul hakları vardır ki buna da Allah Azze ve Celle ne diyor? Karışmayacağını söylüyor. Ve müflis rivayetini hatırlayacak olursanız ne diyor? Kul mahşer yerine birçok ameliyle gelir. Ve ufku doldurur diyor. Ama ona zulmetmiş, ona iftira etmiş, ona tecavüz etmiş, onun malını vermemiş, ona küfretmiş. İşte onlardan diyor tek tek amelleri alınır, karşıdakilerine verilir ve kendisinde de hiçbir şey kalmaz. Daha da devam ederse karşıdakinin günahı alınır, buna verilir. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme düşer diyor. Rabbim bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Demek ki günde kılmış olduğumuz 5 vakit namaz bizim günahlarımıza neymiş? Kefaretmiş. Peki namazın insanı her türlü fahşadan, her türlü günahtan koruduğunu ayet-i kerimede okuyor muyuz? Sahabenin nasıl namaz kıldığını hiç okudunuz mu? Mesela cumartesi günkü dersimiz dünya hayatıydı. İnşallah size de isteyeyim o dersi. Sahabe namaza durduğunda sanki son namazıymış. Artık o namazdan sonra hayatı devam etmiyormuş gibi kılardı. Öyle kılınan, huşulu kılınan bir namaz insanı her türlü fuhuştan, fahşadan, günahtan korumaz mı? Korur değil mi? Bugünse kılınan namazlara baktığımızda bilmiyorum tarifine gerek var mı? İşte o namaz size huşu içinde kılamıyorsanız, gereği gibi hakkını veremiyorsanız demek ki bizde birçok müşkülat var ki aynısı namazımıza da ne yapıyor? Yansıyor. Bir gün Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas mescide geliyor. Mescitte adamın birisi böyle durmuş namazda tilki gibi her tarafa baktığını, orasını burasını şöyle kaşıdığını görüyor. Eğer diyor onun kalbinde biraz iman olsaydı Allah'tan haya ederdi, sağa sola bakmaz, orasını burasını ne yapmaz? Uğraşmazdı. Bizim zamanımızda diyor kişi namaz kılarken secde ettiği mahalle bakar, başka hiçbir şeyle meşgul olmazdı. Ve çarşıya gittiğimizde herkesten ne yapabilir? Alışveriş yapabilirdik. Şimdi ise diyor çarşıya çıktığımızda falan oğulların dışında diyor alışveriş yapacak güvenli kimse kalmadı diyor. Bakın bir namazdan ta nereye kadar ne yapıyor? Gidiyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yaptığımız ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Unutmayalım, işlemiş olduğumuz her ibadet aslında bize bir şey kazandırıyor. Başka bir şeylerden de ne yapıyor? Koruyor. Düşünün şimdi bir orucu ele aldığımızda oruç insan için bir zırh kalkan değil mi? Değil mi? Kalkan. Namaz da aynı şekilde bizim için zırh kalkan. Zekat da aynı şekilde. Hac da aynı şekilde. Ama bunları yapmadığımız zaman namazı terk eden ne olur? Faziletini şimdi bırakalım bir de bu tarafına. Kim namazı terk ederse o müşrik olur diyor. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Veya namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur. Birçok rivayetler gelerek ne yapıyor? Namazın dindeki yerini gösteriyor. Oruca geldiğimizde oruç da hakeza aynı şekilde günahları var. Zekat vermeyen 50 bin sene o vermediği maldan dolayı azap görür. Sonra ikiden birine gider. Doğru mu? Peki kadınımız olsun, erkeğimiz olsun zekatı nisap miktarını bilir mi? Zekat nasıl hesaplanır bilir mi kardeşler? Hepimizin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki büyük günah işlemenin neticesinde yeryüzü fesat olur kardeşlerim. Kişinin serden işlemiş olduğu büyük günah sadece kendisine zarar vermez. Bu ne yapar? yaşamış olduğu toplumu bir bir ifsad eder ve koskoca toplumun ifsad olmasına sebep olur. Onun için büyük günah işlemenin Allah indirdiği muhakkak cürümü vardır. Müminin bunu çok iyi ne yapması bilmesi gerekir. İslam akaid tarihinde çok mühim bir yere sahip olan büyük günah sahibinin ahiretteki durumu ise kardeşlerim, şirk hariç büyük günahlardan birini işleyen kimse ölürse ne yapılır? Ya bağışlanır, ya şefaata nail olur, ya da günahı nispetinde cehennemde kalır, temizlenir, sonra ne yapar? Cennete girer. İman sahibi olduğu halde ebediyen cehennemde kalmaz, cezası kadar cehennemde kalır, sonra Allah'ın rahmeti ve vesilesiyle cennete girer. Ehl-i sünnetin itikadı nedir? Budur. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete ne yapacak? Girecektir. Birçok fırkalardan ayrıldığımız nokta nedir? Burasıdır. Birçok fırka şefaati ne yapar? İnkar eder. Cennete, cehenneme ebedi olarak bakar. Ama ehl-i sünnet günahı nispetinde cehenneme gireceğini ve hardal tanesi kadar imanı olanın cennete gireceğini, cehennemden çıkacağını söyler. Ve şefaata da iman eder. Evet. Günahın özelliklerine geldiğimizde büyük günahları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam el-mubikat yani mahvedici diye nitelendirmiştir. Kelimeye dikkat ediyor musunuz? Mahvedici. Sevap insanı ne yapar? İhya eder. Günahsa küçük olsun, büyük olsun. Ne yaparmış? Mahvedici. Çünkü bunlar kesinlikle yasaklanan şeylerdir. Kim bunları bilerek ısrarlı bir şekilde işlerse şüphesiz o kişi Allah'ı yeterince sevmiyor ve ondan da çekinmiyor demektir. Cümlemi tekrarlayayım. Kim yasaklanan Allah'ın yasaklarına yaklaşırsa o Allah'ı sevmiyor, yeterince sevmiyor ve ondan da çekinmiyor demektir. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kesin ifadelerle yasaklanan haramların karşılığı da büyük günahtır. Ama bizler beşeriz kardeşlerim. Bazen hata yapabiliriz. Bazen günah işleyebiliriz. Günah işlemek de insanın hakikaten fıtratında olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle insanın bu karakterini bildiği için elçiler ve kitaplar göndermiş ve insanları ne yapmıştır? Uyarmıştır. Günahları gösterip onlardan sakındırmış. Bütün günahların insana ve topluma zararlı olduklarını söylemiştir. Ve gerçekten korkusuzca işlenen günahlar, pervasızca işlenen günahlar yüzünden de topluluklar ne yapmıştır? Helak olmuştur. Hatta birçok derslerde misal vermişimdir. İbn-i Mace'de gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu beş şeyi diyor işlediğinizde sizden hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bundan birisi neydi? Alenen zinanın işlenmesi, zekatın verilmemesi. Sırf bunlara bakın. Zinayı diyor alenen işleyen bir toplumda Allah o topluluğa diyor öyle bir bela verir ki diyor geçmişte insanlara nasıl salgın hastalık gibi gelip de onun devasını bulamazlarsa onlara da öyle bir bela verir, ararlar da diyor şifasını bulamazlar. Geçmişte mesela veba hastalığı vardı. Bugün günümüzde AIDS hastalığı diye ne var? Bir hastalık var. Tedavisini bulabiliyorlar mı? Ve zekatı hangi topluluk vermezse Allah onlara bir damla rahmeti ne yapmaz? İndirmez. Dağda otlayan hayvanlar, emzikteki çocuklar olmasa onlara bir damla rahmet vermez diyor. Bakın demek ki günahlar yaşadığımız doğayı dahi ne yapıyor? Bozuyor. Hatta aldığımız bir nefesten dahi hastalık gelmesine ne yapabiliyor? Sebep oluyor. Yani bu da işlenen günahlar yüzünden kardeşlerim. Ha bu noktada ben bu günahları işlemiyorum. sen bu günahları işlemesen bile bunlara duyarsız kalıyorsan aynı belaya sen de müptela ne yapıyorsun? Oluyorsun. Evet. İslam bir takım davranışların hata olduğunu bildiriyor ve onların yapılmasını yasaklıyor. Bu da insan fıtratına ters olan şeyler değil kardeşlerim. Allah bir şeyi insana yasaklıyorsa bu muhakkak onun nesine? Hayrına olan şeylerdir. Ve bu da aynı zamanda nedir? Bir denemedir, imtihandır. Şimdi bunu daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Evlilere sesleniyorum. Çocuğunuza deseniz ki bana bir bardak su getir. Yapabileceği böyle çok rahat yapabileceği bir işi söyleseniz yerine getirmese bana ne? Kalk da kendin al. Kendin yap gibi bir ifade kullansa ne yaparsınız? Aferin, çok güzel hareket ediyor mu dersiniz yoksa kızar mısınız? Hangisi? Selamünaleyküm. Şaban dersteydim, önemli değilse sonra konuşalım. Tabii, buyur. Şu an sohbetteyiz bayanlarla. Saat tabi saat 3 bir şey yaparız. Biteriz. Rahat olur. Evet, müsait olur. Tamam. Oldu inşallah. Aleykümselam var aleykümselam. Evet. Demek ki günahlar da aynı zamanda Allah'ın bizleri neymiş kardeşlerim? Bir denemesi, bir imtihanıdır. İnsanlar bu denemeden geçecekler. Ve neticede ya mükafat ya da ceza alacaklar. Allah mükafat alanlardan eylesin, ceza alanlardan eylemesin bizleri. Günahsız olanlar sadece melekler, yani yap denileni yap diyenlerdir. İnsan hata edebilir ve günah işleyebilir kardeşlerim. Onun yapması gereken günah işlememeye çalışmaktır. Günah işlediği zaman da tövbe ve istiğfar etme, günahında ısrar etmemektir. Bu noktada Müslüm'ün Kitab-ı Tevbe'de gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz hiç günah işlemeyecek olsanız Allah günah işleyen bir topluluk halk eder, onlar günah işler ve tövbe ederler, Allah da onların tövbelerini ne yapar? Affeder. Burada ha nasılsa bu nas var. Ben günah işte tövbe ederim, bu mana çıkmamalı kardeşler. Ama günah işlemişsen de muhakkak ne yapacaksın? Tövbe edeceksin. Allah bizleri mağfiret etsin. Onun için bu noktada Aleyhisselatü Vesselam bizlere çok şey tavsiye etmiş. İyide, hayırda yardımlaşın. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Cemaattan ayrılmayın. Şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir. Birçok bu gibi ifadelerle bizleri ne yapmıştır? Uyarmıştır. Evet. Küçük günahlara bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim'de lemen, demin Necim 32'de tarif edilen ifadede kebirenin alanı veya tarifi dışında kalan, yani hakkında bir ceza hat bulunmayan, cehennem ateşiyle de tehdit edilmeyen günahlar diye izah edilmiş. Tevbe ile veya iyi amellerle silinebilen küçük günahlar çeşitli nedenlerle büyük günaha dönüşür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde ısrar edildikçe küçük günah diye bir kavram yoktur. Küçük günah büyük olur demiştir. Üzerinde ısrar edilince küçük günah ne oluyormuş? Büyük günah oluyor. Yine hiçbir küçük günah yoktur ki küçük görüldüğü halde büyümesin. Hiçbir büyük günah yoktur ki istiğfar edilerek küçülmesin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi tekrarlıyorum. Hiçbir günah yoktur ki önemsiz küçük görüldüğü halde büyümesin ve hiçbir büyük günah yoktur ki tövbe istiğfar edilerek küçülmesin. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize diye hitap ederek, ya Ayşe, göze önemsiz gibi görünen günahlardan sakın. Çünkü bu günahlar için Allah tarafından görevlendirilmiş sağda ve solda melekler vardır diyor. Ve yine Ayşe annemize, ya Ayşe, şu dağların büyüklüğüne bakma. Koca koca dağlar küçücük nelerden oluşur? Taşlardan. İşte günahlarda ne yapar? Böyle oluşur diyor. Evet. Çünkü küçük günahlar insanda bir araya gelince onu ne yapar? Felak eder. Tıpkı çöl bir arazide bulunup da yanına kavmin işçileri gelen şu adamın hali gibi. O adam ve diğerleri odun taşıyıp üstünde yığanlar ve bir yığın meydana getirirler. Derken odun yığınını ateşe verirler ve küçük küçük olan ama bir araya gelince kocaman bir ateş olan o çölde bulunan bütün canlıları yok eder gider diyor. Alo. Aleykümselam ve rahmetullah. Hamdolsun. Desteğim nasıl? Önemli mi? Tabii sor bak. Tabii. Vallahi ilacın adı aklımda değil. Eve bıraktıydım. Harun'a bir sor buzdolabında. Bir baksın söylesin. O küçük dolabın şeyinde favori kısmı öyle bir şeydi. Tamam. Tabii. İki tane düşürdüm. Tamam. Aleyküm selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Hadis-i şerifin verdiği anlama dikkat ederseniz kardeşler, şunu ben bir kapatayım. Tıpkı diyor çöl arazide odun toplayan insanların misali. Şimdi neden böyle bir misal verildi? Dikkat eden ettiniz mi? O zamanki insanlar gece olduğunda çöle çıkarlar. Rüzgarın, fırtınanın topladığı, biriktirdiği odunları toplar. Onları getirir, pazarda ne yaparlardı? Satarlardı. Birçoğunun geçim şekli bu şekildeydi kardeşler. Hatta onun hanımı da oduncu hamalı diyor ya ayet-i kerimede, Ebu Leheb'le alakalı inen rivayette, ayette, buradaki oduncu hamalından kasıt bu. Çöle doğru gider, oradan odun toplarlar ve getirir, satarlardı. Buradaysa tıpkı çöl bir arazide bulunup da herkesin topladığı gelip de şöyle bir yere küme yapılsa, yakılsa ateş ne olur? Kocaman bir ateş olur değil mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işlenen günahları, bütün insanların böyle bir bir işleyen günahları veyahut da senin hayatın boyunca düşün, 60 senelik bir adamın işlemiş olduğu amelleri bir düşünün. 24 saatin içindeki günahların hepsi şöyle birikirse ne olur? Ve bunların bir ateş olduğunu düşünün kocaman. Koskoca bir şehri dahi ne yapabilir? Yakabilir. Allah günahları gören ve tövbe edenlerden eylesin kardeşlerim. Küçük günahları önemsememe, bunlarda ısrar etme, insanı büyüklerini yapmaya hazır hale ne yapar? Getirir. Bakın, küçük günahlarla ilgili tavırlara şöyle bir bakacak olursak, birincisi küçük günahlarda ısrar ve bunlara devamı getirir. İkincisi günahı önemsememe, bu da ruh halidir ki günahı gözümüzde büyütme kalbin nefret ve hoşnutsuzluğundan kaynaklanırken aldırmamak neyden gündeme gelir? Kalp artık günahtan rahatsız olmuyorsa artık o kalpte ne yapmıştır? Ölmeye başlamıştır. Küçük günahlarda ısrarın ve devamlı yapmanın bir sebebi aldırmamada insanın imanının eksikliğinden gündeme gelir. Yine küçük günahlardan haz duyup onunla şımarmak ve bunu bir nimet elde etmek sanıp bedbahtlık sebebi olduğundan gafil bulunmak. Yine Allah'ın kendisini cezalandırmamasına ve hilim göstererek mühlet tanımasına aldanmak. Beşincisi, günahı işleyip ondan sonra da bunu başkalarının yanında söyleme, Allah'ın bu suçu örtmesine karşı aşırı bir duyarsızlık ve gaflet olduğu gibi aynı zamanda duyan kimseleri de suça teşvik olacaktır. Tekrarlayayım mı maddeleri? Yani küçük günahlarla ilgili bu tavırlar kişinin ruh halini ne yapıyormuş? Bozuyor. Demek ki günahın hangi türü olursa olsun mümin ısrar etmeyecek. Ederse ruh hali ne yapıyor? Bozuluyor. Günahı önemseyecek. Kime karşı işlediğini ne yapacak? Bilincine varacak. Varmazsa yine ruh hali bozuluyor. Ve küçük günah duyan, işleyen insanların hakikaten şımarık olduğunu görürsünüz. Pervasız, lakayt, samimiyetsiz, saygısız, birçok güzel değerlerden uzaklaştığını görürsünüz. O da onun haktan gafil olmasına, hak nasihat etseniz dahi burun büküp gitmesine ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Ve yine Allah Azze ve Celle yapılan bu günahları hemen cezasını vermeyip ertelemesi veyahut ahirete bırakması da günah işleyen insanları ne yapıyormuş? Cesaretli hale getiriyormuş. Ve yine günahı işleyen bir insanın mesela hadis-i şerifi hatırlayacak olursanız kim günah işlemiş Allah da onu örtmüşse artık o ne yapmıştır? Ta ki o onu açana kadar kapanmıştır diyor. Müslüm'deki gelen ifadede. Ama o kişi ben filan yerde şunu yapmıştım. Falan yerde böyle yapmıştım. Gece şöyle şöyle etmiştim dedi mi artık onun açığa çıkarttığı da ne yapılıyor? Yazılıyor. Bu da başkalarını da böyle bir amele teşvik etmesi açısından büyük bir suçtur. O insanı da tamamen büyük günaha doğru ne yapıyor? Götürüyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Duyarlı, samimi kullardan eylesin. Küçük günah hakkında sakındırıcı kesin bir tehdit, lanet, cehennem ateşi gibi unsurların olmamasına bakarak aldanılmamalıdır kardeşlerim. Çünkü sayılan sebeplerden ötürü büyük günaha dönüşmesi daima nedir? Mümkündür. Bu bakımdan günahın küçüklüğüne değil ama kendisine karşı getirilen Allah'ın azamet ve büyüklüğüne bakarak günahlarımızdan utanma ve sakınmamız gerekir. Evet. Lemem, yani küçük günahları bahseden ayetteki lemem kelimesinin aslı olan lemme, toplama, biriktirme, bir şeyde ısrarlı ve devamlı olmak şartıyla yapma ve düzeltmek manasına gelir. Dağınık olan saçı düzeltme eylemi bu fiille ifade edilir. Aynı kökten gelen elenme, az miktarda hafif tesir ve bir şeyin yanında az bir zaman durma demektir. Dolayısıyla bu sözcük bir kişinin bir işi yapmamakla birlikte yapacak noktaya kadar gelmesini ifade eder. Öyleyse küçük günahlarda her ne kadar büyük günah derecesinde olmasa da ona taşımasına hasret, onu yapacak hale getirecek bir taşıyıcı olmasına binaen ondan Müslümanın da ne yapması? Uzak durması gerekir. Evet. Bir kişinin büyük günah işleyecek noktaya gelmesine rağmen bir cürüm işlememesi de ona birçok hayrı ne yapabilir? Kazandırır. Mesela şöyle bir misal vereyim daha net anlaşılsın. Kadınları ele alalım. Allah Azze ve Celle bir kadın dışarıya çıktığında ne yapsın? Koku sürünmesin. Dış elbisesini giyinsin. Yürüyüşüne, konuşmasına dikkat etsin. Bir erkekle kapalı kapılar altında baş başa ne yapmasın? Kalmasın. Yabancı bir erkekle konuşurken onun kalbine hastalık verici bir konuşma ne yapmasın? Yapmasın. Nikah düşen biriyle el tokalaşma ne yapmasın? Yapmasın. Bunun gibi birçok ifadeyi sayabiliriz. Şimdi bu kadın olsun, erkeğe olsun verilen bir emir mi? Kadın koku sürünerek çıkarsa küçükten büyüğe doğru bir adım atmış oluyor mu? süslenip püslenip yürüyüşüne, konuşmasına dikkat etmezse, kapalı kapılar ardında yabancı bir erkekle baş başa kalırsa, yabancı bir erkekle tokalaşırsa, yani bunları devam ettirin mesela misalleri. Bunlar nedir? İnsana sevap mı kazandırır? Günah. Bir ortamdayız, kadının birisi el uzattı. Ben Müslümanım dedi. Ben de Müslümanım dedi. E dedim sizin Müslümanlığın dedim, eğer gereklerini bilmiyorsanız öğrenin hanımefendi dedim. E senin gibi diyor ne kadar Müslüman var diyor. Tokalaşıyorlar da diyor, sen niye tokalaşmıyorsun? Sen onlardan çok mu daha iyisin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani deminki maddelere bakacak olursanız bir başkası da Müslüman olduğu halde bu fiili işleyince ve bu fiili işleyenler fazlalaşınca işlemeyen kötü durumda kalıyor. İşleyense iyi Müslüman. Aman diyor ya, böyle de Müslümanlık mı olur? Yani çok da aşırıya gitmeyin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz?
Kim hocalar var diyorlar, kaşlarını alıyor, neden almıyorsunuz?
Evet. Yani maalesef demek ki günahın küçüğüne de büyüğüne de ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Sadece kendimizin işlemesi değil, arkamızdan gelen Müslümanların da aynı belaya uğramasına sebep oluyoruz. Onun için Allah bizleri affetsin. Günah işlendiğinde günah psikolojisi insanlara çok hayır diyorum. Çok tatlı gelir, güzel gelir ve işlemede hiçbir sıkıntı duymazlar. Maalesef yapma denilen meselelerde insan fıtratı yaparım, ederim tipinde bir tavır takınır. Ama Allah'ı razı etme noktalarına gelince burada birçok gevşemeler ne yapıyor? Gündeme geliyor. Allah bizleri bu imtihanları kazananlardan eylesin kardeşlerim. Ve bakın o fırtınalı bir günde bir mağaraya sığınan ve bir kayanın gelip de o mağaranın kapısını kapattığı vakayı hatırlıyorsunuz değil mi? Orada mağaradan kurtulmalarına sebep neydi? Bir tanesi günah işlemek istiyor değil mi? Öbürleri kul hakkı, ana baba hakkı. Tam günaha azmedeceğinde Allah korkusundan geri durması onun o beladan da kurtulmasına sebep oluyor mu? Bakın demek ki günaha ne kadar meyletseniz bile Allah korkusuyla geriye, beriye durmanız ve ondan kaçınmanız da size yine birçok hayrı gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Rabbim bunları anlayan, düşünenlerden eylesin kardeşlerim. Ama günah işleyen insanların ilk kaybettikleri nedir biliyor musunuz? Nedir? Anlayışlarını kaybederler. Kendilerini aklamaya çalışırlar. Başka hiçbir şey düşünmezler. İblis neden helak oldu biliyor musunuz? He? Günahına kılıf aradığı için helak oldu. Adem nasıl kurtuldu? Beni şeytan azdırdı dese haklı değil miydi? O beni kandırdı dese haklı değil miydi? Demedi. Allah'ım, Havva ve biz ikimiz andolsun ki yoldan çıktık, sapkınlardan olduk. Sen bizi affetmezsen biz helak olduk dedi. Eğer kişi günahını anlar ve tövbe ederse o insan yine eskisinden belki çok çok daha hayırlı insan olabilir. Ama her kim günahında kendisinde görmez de hep bir başkasında görmeye çalışır, kendini ıslah etmezse o insan da kardeşlerim helak olur. Aynen iblisin helak olduğu gibi. İşte alimlerimiz geçmişteki iblis günahında ısrar etti. Yani dilinde ısrar etti, helak oldu. Adem ise tövbe etti, kurtuldu. Büyük adam olmak isteyen, çok söz söyleyen değil, günahını görüp tövbe eden insandır demişlerdir. Evet. Demek ki günahlar küçük ve büyük diye ne yapılıyormuş? İkiye ayrılıyormuş. Ve büyük günahlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. İslam'dan çıkaran ve İslam'dan ne yapmayan? Çıkarmayan. Ve Kur'an ve sünnette günahın küçüğü de büyüğü de ne yapılmış? Zemmedilmiş ve hiçbir zaman hoş görülmemiştir kardeşlerim. İlk dönem selef alimlerine baktığımızda küçük günah, büyük günah olsa da o günahı bir defa işleme ve ona dönmeme diye ele alırlardı. Ve İbn Abbas'a küçük günah sorulduğunda ben de işlediği bir günahı terk etmeyen bir kişidir dedim diye cevap vermiştir. Evet. Demek ki özet olarak küçük günah ne olursa olsun Müslümanın kendisinden kurtulma, nefsini ondan korumak için uğraştığı, çirkin bulup Allah'a sığındığı, Allah'a yönelerek tövbe ettiği ya da tövbe etmesi gereken günahlar ve hatalardır. Allah bizleri bağışlasın. Takva sahipleri günah işleme konusunda şeytandan bir vesvese geldiği zaman ne yaparlar? Hemen Allah'ı hatırlarlar ve bu konuda gerçeği görürler. Günah işlemekten yüz çevirirler. Bu Araf suresinin 201. ayeti. Nuzul sebebini biliyor musunuz? Bazen insan günah işlemek istemez ama bir başka insan onu günaha sevk edebilir mi? Bakın bu ayet-i kerimenin nuzul sebebini okursanız dünyalık güzel bir kadın sahabenin bir tanesi her gün mescide giderken önüne çıkıyor ve kendisini zinaya davet ediyor. Hiçbir gün sahabe ona icabet etmiyor. Ve bir gün şeytanın vesvesesine kanıyor ve ona icabet ediyor. Günah işlemeden Allah korkusu galebe çalıyor, adam bayılıyor. Sonra ayıktığında Allah korkusu ağır basıyor ve adam ölüyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Takva sahipleri günah işleme konusunda şeytandan bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'ı hatırlar ve gerçeği görürler. Günah işlemekten yüz çevirirler. Allah böyle amel edenlerden eylesin. Müminler ellerinden geldiği kadar İslam'ın yasaklarından, günah dediği fiillerden uzak durmaya çalışırlar. Sevap olan işleri artırmaya çaba gösterirler. Bilirler ki günahın büyüklerinden bilinçli bir şekilde kaçınanların hatalarını da Allah ne yapar? Örter ve bağışlar. Ve yine müminler bilirler ki kardeşlerim, yapılan her iyilik, her hasenat, kötülüğü de aynı zamanda ne yapar? Örter, siler, süpürür. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Konu burada ayrı bir mekana gidiyor. Muhataba göre günahlar diye bir bab açtım. İnşallah bir dahaki derste işleriz. Allah subhanahu ve teala bizleri günahın küçüğünden de büyüğünden de uzak eylesin. Rabbim subhanahu ve teala hakkıyla tövbe eden, kendini arındıran ve ibadetlerine çok çok dikkat eden şanını kullardan eylesin. Unutmayalım, bir abdestli lanetten almayalım. Çok dikkat edelim. O abdestin bize kazandırdıkları ve bizden temizlediklerini şöyle bir düşünelim. Bir namaza çok çok dikkat edelim. O namaz bizleri nelerden alıkoyuyor? Neleri kazandırıyor? Bir orucun insana kazandırdıkları neler? Vermiş olduğun bir zekat senden ne kirleri götürüyor? Bunu teker teker şöyle bir inceleyip bize kazandırdıkları ve yapmadığımızda kaybettirdiklerini şöyle bir düşünelim. Ve yine unutmayalım ki kardeşlerim, yapılan küçük olsun, büyük olsun, ama dille, ama elle, ama davranışla yapılan günahların otomatikmen kardeşlerimize de bulaştığını ve artık ondan kimsenin duyarsız, ilgisiz kalmalarına sebep olduğunu unutmayalım. Ama unutmayın, hayır işlenen bir şey de inanın siz nasıl istiyorsanız aynı şekilde de o insanlara da ne yapıyor? Bu bulaşıyor ve hayra sebep olan hayrı işlemiş gibi sevap alacağı gibi şerre sebep olan şerri işlemiş gibi de ondan ne yapacaktır? Nasibini alacaktır. Allah bizlere mağfiret etsin. Haktan, hukuktan ayırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.